Sözlerime nerede işittiğimi anımsayamadığım bir ilahiden alıntı yaparak başlamak istiyorum. 40 yılı aşkın bir süredir belleğimde kalmış olan bu dizenin sizlere iletmek istediğim İsa Mesih'in çarmıh üzerinde kazandığı zaferin bütünlüğünü ve eksiksizliğini bir bakıma yansıttığı kanısındayım. Cehennem rüzgarları esti ve dünyaya kinini gösterdi. Çarmıh bizim tahtımız değil, çarmıha hamdolsun. Birlikte yapacağımız bu çalışmalar sona erdiği zaman her birinizin çarmıha hamdolsun sözcüklerini farklı bir vurgulamayla dile getireceğine inanıyorum. Sözlerime özellikle Katolik mezhebine ait olan ve ibadette belirli ayin düzenleri uygulayan kişiler tarafından yanlış anlaşılmayı önlemek üzere bir noktayı açıklayarak başlamak istiyorum. Çarmıh sözcüğüyle kilise duvarlarındaki ya da kişinin boynuna taktığı metalden ya da ahşaptan yapılan bir nesneyi kastetmiyorum. Bu yaklaşımı herhangi bir şekilde eleştirmemekle birlikte ele aldığımız konu bu değildir. Ben, Tanrı'nın planı uyarınca İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümüyle tamamlanmış olandan söz ediyorum. Çarmıhı da bu ölümün öneminin ve anlamının tamamını kapsayan bir terim olarak kullanıyorum. Bu bağlamda sıkça kullanılan diğer bir sözcük de günahların bağışlatılmasıdır, yani kefaret. Hristiyan kökenli olanların aşina olduğu bu sözcüğün gerçek anlamının birçokları tarafından tam anlamıyla bilindiğini sanmıyorum. Günahların bağışlatılması bizi Tanrı ile birleştirir. Yani Tanrı ile insan arasındaki bütün engelleri kaldırarak günahkarın Tanrı ile birleşeceği bir konuma gelmesini sağlar. Dolayısıyla bu bağlamda kullanılan diğer sözcükler kadar anlamlıdır. Konuya kutsal kitap ayetlerinden İbranilere mektup 10-14 ile giriş yapacağım. Yalın ama çok büyük anlam içeren bu ayeti ele alarak İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle bizim için gerçekleştirdiklerinden söz edeceğim. Bu konuyu işlerken İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle bir kurban olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekir. Elimdeki kutsal kitap çevirisinde bu sözcük sunu olarak kullanılmış olsa da bunun daima bir kurban anlamına geldiğini unutmamalıyız. İsa Mesih çarmıhtaki ölümünde hem kurbanı sunan başkâhindi hem de kurbanın kendisiydi. Ve onun ölümü kutsal kitaptaki tanımlamasına tamamıyla uygun bir kurbandı. İbranilere mektubun yazarı bu kurban sunusu hakkında şöyle yazar. Çünkü İsa Mesih kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir. Bu sözler oldukça çarpıcıdır. Nihai ve tek bir kurbanla tüm sunu gereği sonsuza dek onun tarafından yerine getirilmiştir. Mesih, çarmıhtaki ölümüyle her imanlının gereksinimlerinin karşılanması için yapılması gerekenlerin tümünü gerçekleştirmiştir. Bu konunun önemini ta ilk baştan vurgulamak istiyorum. İnsanlığın zaman ve sonsuzluk içindeki ruhsal, fiziksel ya da maddesel her türlü gereksinimlerinin tamamının çarmıhtaki kurban aracılığıyla karşılandığına inanıyorum. Tanrı'nın kurtuluşumuz için çarmıh haricinde gerçekleştireceği herhangi başka bir nihai eylem yoktur. Bu yüzden İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle bizlere sağlanmış olanı sahiplenmeyi öğrenmemiz büyük önem taşıyor. Çünkü ruhsal olgunluğumuzun ve zenginliğimizin boyutu çarmıhla bizlere sağlananı sahiplenebildiğimiz orantıda olacaktır. Konunun önemini yeniden vurgulamak istiyorum. Çarmıh dışında Tanrı'nın sağlayışının ve bizler için yapacaklarının dayandığı başka bir temel yoktur. Üçüncü dünya ülkelerindeki öğretişlerimde bazen bu konuları açıklamak üzere basit örnekler kullanırım. Aslında kullandığım bu örnekler Amerika ve İngiltere'de de aynı etkinliğe sahiptir. Burada da aynı örnekleri kullanırsam daha kolaylıkla anlaşılacağımı düşünüyorum. Yaklaşık 2 yıl önce ekibimizle birlikte vaaz etmeye gittiğim Pakistan'da yaşadığım bir olayı anımsıyorum. İlk toplantımız Karaçi'de düzenlenmişti. Bense bizleri davet eden kardeşle oraya varana dek hiç karşılaşmamıştım. Bu yeni çevrenin oldukça yabancısıydım. Açıkçası ne beklemem gerektiğini bile bilemiyordum. Ülkedeki genel ortam hiç de dostane değildi. Kendisine bu akşamki toplantı nerede düzenlenecek diye sordum. Beni kilisemizde diye yanıtladı. Pakistanlı Hristiyanların içinde bulunduğu yoksulluğa ve zor koşullara tanık olduğum için ne demek istediğini pek anlayamadım. Bu nedenle kilisenizin kaç kişi alabileceğini düşünüyorsunuz diye sordum. Bana kilisenin yaklaşık 300 kişi alabildiğini söyledi. Ona bu toplantıya kaç kişi beklediklerini sordum. Bana verdiği yanıt 600 kişi kadardı. Pek anlamadığım halde bu konunun üzerinde fazla durmamaya karar verdim. Bir minibüse binip gideceğimiz yere doğru yola çıktık. Kilisenin bulunduğu yere, Pakistan'da alışık olunduğu üzere bir saat gecikmeyle vardık. Oraya vardığımızda kilise binasını göremedik. Çünkü yolun üzerine büyük bir insan kalabalığı kaplamıştı. En iyimser bir tahminle 3000 kişi kadar vardı. Hepsi de bu toplantıya gelmişti. Gelmelerinin tek bir nedeni vardı. Hastalar için dua edeceğimizi duymuşlardı. Onları oraya getiren neden buydu. Beni yüksekçe bir yerin üzerine çıkardılar. Tüm çevremi insanlar sarmıştı. Öyle ki uzansam onlara dokunabiliyordum. Hareket edecek hiçbir yer yoktu. İnsanlara bakıp onlara neler söyleyebileceğimi düşündüm. Ardından Tanrı aklıma şu küçük örneği getirdi. Bazımda İsa Mesih'in çarmıhta yaptıklarını ve insanların ondan neler alabilecekleri konusunu ele almaya karar vermiştim. Bu nedenle onlara şöyle dedim. Şimdi sizler, hepiniz aç olsaydınız ve benim de bir elma bahçem olsaydı, iki şey yapabilirdim. Bahçeye gidip bir elma alıp, alın bunu yiyin diyebilirdim. Bu açlığınızı geçici olarak giderebilirdi. Ya da sizi elma bahçeme çağırıp, üzeri meyve dolu ağaçları göstererek istediğiniz kadar yiyebileceğinizi söyleyebilirdim. Bu akşam işte böyle yapacağım. Yani size tek bir elma sunmak yerine hepinizi elma bahçesine götüreceğim. Bu çalışmamızda da aynı şeyi yapacağım. Sizleri elma bahçesine götüreceğim. Oradaki meyvelerden alıp almamak sizlere kalmış. Kısa bir süre önce Afrika'daydım. Zambiya'da Afrikalı önderlerle birlikte bir dizi toplantılar yaptım. Orada da bu çalışmada ele alacağımız konuyu işlemek istiyordum. Bu yüzden onların ilgisini nasıl uyandırabilirim diye düşündüm. Ve şöyle dedim. Tanrı'nın harika bir ambarı olduğunu hepinizin bilmesini istiyorum. Bu ambarın ne kadar muazzam olduğunu hayal bile edemezsiniz. İçinde ihtiyacınız olan her şey var. Herhangi bir zamanda ihtiyaç duyabileceğiniz her şey bu ambarda mevcut. Ama bu ambarın içindekilerden sorumlu olan bir görevlisi var. Bu görevliyle dostluk kurmadan içindekilerden almanız mümkün değil. Toplantıdakilerin hepsi de ya da en azından büyük bir çoğunluğu Hristiyan olduklarını açıkça beyan ediyordu. Bu yüzden onlara sordum. Bu ambarın sorumlusunun ismi nedir? Elbette bazıları bunun İsa Mesih olduğunu söyledi. Onlara şöyle karşılık verdim. Bu yanıtınız çok güzel ama beklediğim karşılık bu değil. Bu ambar görevlisi Kutsal Ruh'tur. O Tanrı'nın bütün hazinelerinin sorumlusudur. Bunu sizlere İncil'in Yuhanna kısmından ayetlerle açıklamama izin verin. Yuhanna 16. bölüm 14-15 ayetlerinde İsa Mesih Kutsal Ruh'un öğrencileri için gelecekte yapacaklarından söz eder ve şöyle der. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek. Ardından şöyle devam eder. Babanın her nesi varsa benimdir. Kutsal Ruh benim olandan alacak ve size bildirecek dememin nedeni budur. Babanın sahip olduğu her şeyin oğula verilmiş olduğuna dikkatinizi çekerim. Babanın ve oğulun sahip olduğu her şey de Kutsal Ruh'un sorumluluğundadır. Bunları bildirecek ve açığa çıkaracak olan da yalnızca Kutsal Ruh'tur. O, ambarın sorumlusudur. Ardından sözlerimi şöyle sürdürdüm. Görevlinin kim olduğunu öğrendikten sonra onun kullandığı çok özel bir anahtar olduğunu bilmeniz gerekecek. Ambarın kapısını sadece bu anahtar açabilir. Bu anahtarın çok da özel bir biçimi var. Beni dinleyenler bu anahtarın biçimi konusunda çeşitli fikirler yürüttüler. Ama doğru yanıt verenin çıktığını anımsamıyorum. Onlara şöyle dedim. Bu anahtar çarmıh biçimindedir. Ve çarmıh, Tanrı'nın tüm hazinelerinin bulunduğu ambarın kapısını açan tek anahtardır. Tanrı'nın çocuğu olabilir, yeniden doğmuş olabilir, kutsal kitaba inanıyor olabilirsiniz. Fakat ambarın sorumlusuyla dostluk kurmadığınız ve çarmıh olan bu tek anahtarla Tanrı'nın tüm hazinelerini size açmasına izin vermediğiniz takdirde bir dilenci gibi yaşayabilirsiniz. Sonuçta Tanrı'nın hazinelerinin kapısını açan çarmıh dışında başka bir anahtar yoktur. Bunu kişisel deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Kendi yaşamımda yıllar boyunca gözlemlediğim bir şey var ki o da öğretişlerimi salt soyut bir kurama dayandırmadığımdır. Açıkçası ben kuramlarla ilgilenmiyorum. Vaiz olmadan önce bir felsefeciydim ve çalışmalarım kuramlar üzerineydi. O zamanlar yeterinden fazlasıyla kuramla uğraştım. Artık daha fazlasını istemiyorum. Kutsal kitapta keşfettiğim her önemli gerçek bir şekilde yaşamımdaki deneyimlerimle ilişkilidir. Tanrı sanki gerçeği bulmamda beni teşvik etmek üzere deneyimi kullanıyor gibi. Bir ihtiyacınız, sıkıntınız olduğunda onu giderecek bir yanıt aramaya yönelirsiniz. Şimdi sizlerle paylaşacağım bu gerçeklere varırken deneyimlerimin nasıl bir rol oynadığına kısaca değinmek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusuna çağrıldığımda hiçbir tanrı bilgisi olmayan bir felsefe profesörüydüm. O zamanlar Anglikan Kilisesi'nin bir üyesiydim. Kilisenin benden beklediği her şeyi yerine getirdiğim halde, herhangi bir eleştiri getirmeksizin söylemem gerekirse, Tanrı ile orada karşılaşmamıştım. Tanrı'nın Anglikan Kilisesi'nde bir yerde olduğuna kuşkum yok, fakat onunla orada asla karşılaşmadığımızı da söylemek zorundayım. 18 yaşında Cambridge Üniversitesi'ne başladığımda, gençlik çağımda kiliseye gitme görevini fazlasıyla yerine getirmiş olduğumu düşünüyordum. Çünkü o zamanlar haftada 8 kez kiliseye gitmek zorundaydık. Üniversiteye başlamamla birlikte Hristiyanlığımın da sona erdiğini düşündüm. Hristiyanlığı zayıf insanların yaşamla başa çıkmak için kullandıkları bir tür koltuk değneği olarak görüyordum. Zayıf bir insan olmadığıma, dolayısıyla bir koltuk değneğine ihtiyacım olmadığına karar vererek onu mümkün olduğunca uzağa fırlatıp attım ve yaşamdaki sorulara kendi yanıtlarımı bulmak üzere yola koyuldum. Bu nedenle felsefe okudum. Yaşamın bir amacının ve bir anlamının olduğuna inanıyordum. Kanımca bunların yanıtı eğer Hristiyanlıkta bulunamıyorsa o zaman felsefede aranması gerekiyordu. Akademik açıdan oldukça başarılıydım. Fakat İkinci Dünya Savaşı başladığında bu sorulara henüz bir yanıt bulamamıştım. İngiliz ordusuna görev yapmak üzere askere çağrıldığımda yaşamımda büyük bir yer kaplayan kitapların artık eskisi gibi elimin altında olmayacağı gerçeğiyle yüzleştim. Orduya katıldığımda orada okuyabileceğim ne götürebilirdim? Bu konuyu bir felsefeci gibi ele alarak kendi kendime şöyle dedim. Sen bir felsefecisin. Oysa dünyadaki tüm kitaplardan daha etkileyici olan ve hepsinden daha fazla okunan bir felsefe kitabı var. Ve sen de bu kitabın içeriğini çok az biliyorsun. Bu kitabı incelemek akademik görevindir. Hangi kitaptan söz ettiğimi anladığınızı sanıyorum. Bu kutsal kitaptı. O zamanlar kutsal kitabın benzersiz etkisini farkına varacak kadar sağduyulu davrandığım için çok mutluyum. Böylece siyah deri kaplı güzel bir kutsal kitap satın aldım ve beraberimde götürdüm.
Kutsal kitap çalışması nasıl yapılır hiçbir fikrim yoktu. Kendi kendime bu çalışmanın nasıl yapılabileceğini düşündüm ve sonunda herhangi bir kitap gibi başından başlayarak sonuna dek okunması gerektiğine karar verdim.
Kışladaki koğuşumda 24 askerle birlikte geçirdiğim ilk gecemde yatağıma oturdum ve kutsal kitabı açarak yaratılış bir birden başlayarak okumaya başladım. Orduda ulu orta kutsal kitap okumanın kişiyi son derece göze çarpar yaptığını bilmiyordum. Kutsal kitap okuyan bir kişi gördüklerinde tüm koğuşu kaplayan tedirgin edici o derin sessizliği hala anımsıyorum. Buna rağmen kutsal kitabı okumadığım zamanlarda hiç de kutsal kitap okuyanlar gibi davranmıyordum. Sayıca fazla olan günahlarımın ayrıntısına burada girmek istemiyorum. Ancak iki şey söyleyebilirim. Aşırı derecede viski içiyordum ve Tanrı'ya saygısızlık eden uslanmaz bir küfürbazdım. Askeri yaşam bu durumu daha da kötüleştiriyordu. Küfürlü sözcükler kullanmadan konuşmam olanaksız gibiydi. Şimdi o günlerimi büyük bir utançla anımsıyorum. Ama ne yazık ki öyleydim. Orada geçirdiğim 9 ay boyunca kutsal kitabımı okudum, viskimi içtim ve sövgü dolu konuşmalarımla kendim dahil herkesi şaşırttım. Kutsal kitap okuduklarım içinde beni yenilgiye uğratan ilk kitaptı. O güne dek okuduğum her kitapta neyin doğru, neyin yanlış, neyle aynı fikirdeyim her zaman kesin olarak belirleyebilmiştim.
Aynı şeyleri kutsal kitapta yapamıyordum. Onu sınıflandıramıyordum. Çünkü ne olduğunu bilmiyordum. Felsefe miydi yoksa mitoloji mi? Şiir miydi ya da tarih miydi? Neydi bilemiyordum.
Tanrı tam o noktada yaşamıma o güne dek hiç karşılaşmadığım türden bir takım insanların girmesini sağladı. Dini geçmişim sıkıcılık derecesinde ciddiydi. Yani Anglikan Kilisesi'nde yetişmiştim. Katoliklerin var olduğunu ve onlardan uzak durulması gerektiğini biliyordum. Arkadaşlarımdan ikisi Yahudiydi. Ayrıca İngiltere tarihinin geçmiş dönemlerinde sorun yaratmış olan Metodistlerin varlığından da haberdardım. İster inanın ister inanmayın ama vaftizcileri hiç duymamıştım. Amerikalıların buna inanması oldukça zor ama onların varlığından haberim yoktu. Fakat benim tanıştığım bu kişiler ne Anglikan, ne Metodist, ne Vaftizci, ne de Yahudiydiler. Onlar Pentekostçuydu. Bana bunu o zaman söyleselerdi benim için hiçbir şey ifade etmezdi. Çünkü o güne dek onlardan söz edildiğini hiç işitmemiştim. Ayrıntıya girmeden aktarmam gerekirse, onlarla birlikte zaman geçirdikçe bende olmayan bir şeye sahip olduklarının farkına vardım. Öncelikle kutsal kitap onlar için anlamlıydı. Kutsal kitaptan sanki sabah okudukları gazeteymiş gibi söz ediyorlardı. Yani içindeki olaylardan daha yeni meydana gelmişçesine konuşuyorlardı. Kendi kendime bu mantıklı değil diye düşündüm. Bu insanlar aslında onlar oldukça mütevazi ortamlardan gelen çok kısıtlı eğitim görmüş kişilerdi. Yani hayatlarında üniversiteye gitmemişlerdi. Oysa ben İngiltere'nin en büyük üniversitesinde 7 yıl okumuştum. Buna rağmen onlar kutsal kitabı anlayabiliyor, bense anlayamıyordum. Bana anlatmaya, açıklamaya çalıştılar. Ama kullandıkları dili pek anlayamadım. Aslında belki Grekçe konuşsalar da onları daha iyi anlayabilirdim. Umutsuzluğun eşiğindeydim. Olayların arka planına değinmeyeceğim. Ancak güzel bir Temmuz gecesinde kışladaki odamda bir şey olana dek dua etmeye kararlaştırdım. Oda arkadaşımın saat 11 civarında uykuya dalmasından sonra duaya başladım ve dua edemediğimi fark ettim. Ne söyleyeceğimi, kime dua edeceğimi bilmiyordum. Tamamen şaşırmıştım. Duayı andıran bir şeyler söyleyebilmek için yaklaşık bir saat çaba harcadım. Ardından birden nedenini anlayamadığım bir değişim oldu ve tanımadığım bir insana hitaben, "Beni kutsamazsan, bereketlemezsen gitmene izin vermeyeceğim" dediğimi fark ettim. Bu sözcükleri söyler söylemez bir daha duramadım. "Gitmene izin vermeyeceğim" diye tekrarlamayı sürdürdüm. Sonra garip bir güç bedenimi denetimine aldı ve kollarım yukarı doğru yükselmeye başladı. Avuçlarımın gökyüzüne dönük olduğunu fark ettim. Benliğimi bir parçası bu oluşumu izliyor ve tahlil ediyordu. Yani bütün bu olan bitenin ortasında analitik bir felsefecinin varlığı hala mevcuttu. Avuçlarım neden yukarı doğru dönüktü? Bu sorumun yanıtını düşünmeye bile gerek kalmadan birden kavradım. Yukarıdan gelen güç için, yukarıdan ve aşağıdan gelen olmak üzere iki ayrı tür gücün varlığını kendi başıma asla kavrayamayacağım bir şekilde fark ettim. Daha önceleri aşağıdan gelen güçle temasa geçmiş olduğumu biliyordum. Çünkü büyücülükle çok fazla ilgilenmiştim. Ama hiçbir zaman yukarıdan gelen güçle ilişkim olmamıştı. Bu güç üzerime gelip beni sırt üstü yere yatırdı. Kollarım havada olarak yerde bir saatten fazla bir süre geçirdim. Bu doğal bir pozisyon değildi. Tüm varlığım tam bir değişim geçirdi. Olayın ayrıntılarına girmek istemiyorum ama o günden bu yana, yani 46 yıldan beri benim için çok açık olan iki gerçek var. Birincisi, İsa Mesih yaşıyor. İkincisi, kutsal kitap doğrudur. Bu yüzden bütün yanıtları sağlayan kutsal kitap olduğu halde felsefe okuyarak zamanımı boşa harcadığıma karar verdim. O anda felsefeyi bıraktım ve kendimi kutsal kitap çalışmasına adamaya karar verdim. Yaşamımın daha sonraki dönemlerinde ise Rab beni kutsal kitap öğretişleri vermekle görevlendirdi. O geceki deneyimimden çok kısa bir süre sonra askeri birliğimle beraber göreve gönderildim ve 2 yılımı Kuzey Afrika'nın çöllerinde, Mısır ve Libya'da geçirdim. Bu arada uzun tıbbi isimleri olan bir deri hastalığına yakalandım. En sonunda bu hastalığıma kronik egzema teşhisi konuldu. Mısır'daki askeri hastanede 1 yıl yattım. Orası 1 yıl gibi uzun bir süre geçirilecek yer değil inanın. Hastanede yatarken Tanrı'yı tanıdım. Kutsal ruh vaftizini aldım. Kutsal kitaba inanıyordum ama bir yanıt alamamıştım. Kendi kendime şöyle söylüyordum. Eğer imanım olsaydı, biliyorum, Tanrı beni iyileştirirdi. Ve ardından şöyle diyordum. Ama benim imanım yok. Bunları söylerken John Bunyan'ın kitabında ümitsizlik bataklığı, derin ve karanlık umutsuzluk vadisi olarak tarif ettiği ruh hali içindeydim. Fakat bir gün eskiden tıp hekimi olan Lillian Yaman'ın yazdığı bir kitap aracılığıyla bu umutsuzluk vadisine keskin bir ışık girdi. Bu ışık İncil'in Romalılar kısmı 10-17 ayetiydi. Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih ile ilgili sözün yayılmasıyla olur. Beni etkileyen, Mesih ile ilgili sözü duymakla imana sahip olabileceğimdi. Eğer iman sahibi değilseniz, buna sahip olabilirsiniz. Bunun her biriniz için geçerli olduğunu söylüyorum. İman gelir. İmansız olmanız gerekmiyor. Şimdi imanınız olmayabilir ama bu şekilde kalmak zorunda değilsiniz. Peki imana nasıl sahip olabiliriz? Duyarak. Neyi duyarak? Tanrı sözünü. Bunun üzerine yeni bir şevkle ve tüm gücümle kutsal kitap çalışmalarımı sürdürmeye karar verdim. Lillian Yaman'ın küçük bir kitabı dışında tek sahip olduğum kutsal kitaptı. Her şeyim çok sadeydi. Eski bir felsefeci olmam nedeniyle sadeliği seviyordum. Mavi uçlu bir kalem edindim. Kutsal kitabı baştan sona okumaya ve şu dört konuyla, yani iyileşmek, şifa bulmak, sağlık, fiziksel güç ve uzun yaşamla ilgili olan bütün metinlerin altını çizmeye karar verdim. Bu çalışmayı tamamlamam aylar aldı. Kutsal kitabı sonuna dek inceledim. Sonucunda ne oldu biliyor musunuz? Birçok ayetin altını mavi kalemle çizdiğim için masmavi bir kutsal kitaba sahip olmuştum. Ama hala şifa bulamamıştım. Daha sonra Süveyş kanalında Abala adlı bir bölgede hastanede yatarken olağanüstü bir bayan beni ziyaret etti. Onunla daha önce tanışmıştım. Bu bayan Kurtuluş Ordusu'nda yüksek düzey bir görevliydi. Tugay komutanı olan eşi öldüğünde onun rütbesini otomatikman almıştı. Özellikle o dönem için pek alışılmadık bir Kurtuluş Ordusu üyesiydi. Çünkü büyük bir coşkuyla dillerde konuşabiliyordu. Abala'daki hastanede yatan Hristiyan askerin öyküsünü duymuş ve ziyarete gelmişti. Kendisini saygıyla anlıyorum. O zamanlar 76 yaşındaydı. Bir yerden küçük bir askeri araç ve kendisine şoförlük yapacak bir İngiliz askeri ayarlamış ve Oklahoma'lı hizmet ortağı olan Amerikalı genç kadınla birlikte uzun ve meşakkatli bir yolculuk yaparak beni ziyarete gelmişti. Hastaneye gelirken Kurtuluş Ordusu'nun tam tekmil komutan üniformasını giymişti. Hemşireden onlarla birlikte arabada oturmam için izin aldı. Böylece kendimi küçük bir aracın arka koltuğunda otururken buldum. Ön koltuklarda şoför asker ve Kurtuluş Ordusu komutanı oturuyordu. Arka koltuklarda ise ben ve genç Amerikalı kadın vardık. Hemen dua etmeye başladık. Bir süre sonra Oklahomalı genç kadının tüm bedeni sarsılmaya başladı. Hiç korkmadım çünkü bunun kutsal ruhun gücüyle olduğunu biliyordum. Ardından ben de sarsılmaya başladım. Daha sonra aracın içindeki herkes sarsılmaya başladı. Araç bile sarsılıyordu. Motor kapalı olduğu halde araç sanki engebeli bir yolda 80 km hızla gidermişçesine titreyip gürültülü sesler çıkarıyordu. Ben bütün bunların Tanrı'nın varlığı ve gücünün etkisiyle olduğunu biliyordum. Beni en çok etkileyense Tanrı'nın bütün bunları benim için yapmasıydı. Ardından Oklahomalı genç kadın çok net ve güzel bir şekilde dillerde konuşmaya başladı. Ardından bu söylediklerinin çevirisini yaptı. O günlerde şimdikinden çok daha fazla İngilizdim. Klasik edebiyat eğitimi almıştım. Shakespeare okumuştum ve İngiliz dilini çok mükemmel bir şekilde konuşuyordum. Oklahomalıların biraz farklı olduklarını söylememe gerek yok sanırım. Ama bu genç bayan dillerde söylediklerinin çevirisini yaparken o güne dek hiç duymadığım kadar duru, akıcı ve harika bir İngilizce ile konuştu. Konuşması tamamen benim için tasarlanmış gibiydi. Çünkü diğer insanların takdir edemeyeceği konulardan söz ediliyordu. Konuşmasının tamamını anımsamıyorum ama hiç unutamadığım bir bölüm var. O sözler benim için hala o zamanki canlılığını ve etkisini koruyor. Golgota'da çarmıh üzerinde yapılanları düşün. Mükemmel bir eylem. Her yönden kusursuz, her açıdan yetkin. Bu sözler özellikle benim için çok anlamlıydı. Çünkü gençliğimde Grekçe öğrenmiştim ve hemen Yeni Antlaşma'nın Grekçe çevresindeki İsa Mesih'in çarmıhtaki son sözünü anımsadım. Tamamlandı. Bu sözün Grekçe karşılığı tetelestai'dir. Bu sözcük işin mükemmel, yetkin bir şekilde yapılması, tamamlanması anlamına gelen fiilin geçmiş zamanıdır. Bu sözün kusursuz bir yetkinlik ya da eksiksiz bir tamamlanış olarak da çevrilebileceğini düşünüyorum. O anda kutsal ruhun İsa Mesih'in bu sözünü yorumladığını ve Golgota'da çarmıh üzerindeki onun ölümüyle gerçekleştirilene uyguladığını fark ettim. O zaman kutsal ruhun bana ihtiyacım olan yanıtın İsa'nın çarmıhtaki ölümüyle verildiğini gösterdiğinin farkına vardım. Bu yanıtı kabul edip etmemek bana kalmıştı. Arabadan çıkarken hastalığım şifa bulmamıştı ama artık yönümü belirlemiştim ve yanıtı nerede bulacağımı biliyordum. Kutsal kitapta İsa Mesih'in Golgota'daki çarmıh üzerindeki ölümüyle gerçekleşen duruma ilişkin öğretişler üzerinde çalışmam gerektiğini anladım. O günden bu yana 44 yıl geçti. Çalışmam hala sürüyor. O konu asla tükenmedi. Mesih'le birlikte yürüyüşümün ilk yıllarında beni çarmıha yönlendirdiği için Tanrı'ya lütfu ve merhameti için şükrediyorum. Bu konu üzerinde çalışırken İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle yalnızca günahlarımızı değil, hastalıklarımızı ve acılarımızı da kaldırdığı, yok ettiği gerçeğinin bilincine vardım.
Gençlik dönemimde kısmen temelde analitik düşünceyi benimseyen felsefeci geçmişim, kısmen de Anglikan Kilisesi'ndeki deneyimlerim nedeniyle eğer Hristiyan olacaksan mutsuz ve başarısız olmayı göze almalısın türünde aslında hiç de doğru olmayan bir izlenim edinmiştim.
Oysa şimdi okuduklarım tamamıyla farklıydı. Rab eksiksiz bir şifa ve başarı veriyordu. Altını mavi kalemle çizdiğim sözlerin üzerinden tekrar geçerken olumsuz hiçbir şey bulamadım. Metinlerde Tanrı'nın kendi halkının hasta olmasını, başarısızlığa uğramasını ya da yenilmesini istediğini ima eden tek bir ifade bile yoktu. Diğer bölümlerde de böyle bir ifadeye rastlamadım. Kutsal Kitap özellikle İsa Mesih'in çarmıhta günahlarımız olduğu gibi hastalıklarımızı da üstlendiğini açıkça bildiriyordu. O, bağışlanmamız için günahlarımızı, iyileşmemiz için de hastalıklarımızı yüklenmişti. Böyle bir sonuca varmak, kendi düşünce tarzıma tamamen ters geldiği için Kutsal Kitabı baştan sona araştırdım. Sonunda bu gerçeğe inanmaya karar verdim. Ve şimdi tarif etmesi zor olan ruhsal bir çatışma içine girdim. Bu çatışma zihnimde meydana geliyordu. Zihninize ne kadar fazla güvenirseniz, zihinsel çatışmalarınız da o ölçüde yoğun olur. Tüm gücüm ve yaşamım zihnimdi. Tanrı'nın bu kurbanı sağladığını ve bunun benim için de olduğunu bir şekilde hissediyordum.
Aylar boyunca ilahi şifa öğretisine karşı gelen her türlü düşünce zihnimi meşgul etti. O anda İbrahim'inkine benzer bir durumun içinde olduğumu anladım.
Bu konuda Yaratılış 15. bölümden tek bir ayet okumak istiyorum. Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı anlaşma. Bu konuya çalışmamızın ileriki kısımlarında tekrar değineceğiz. Antlaşma, İbrahim'in kurban olarak sunması gereken bazı hayvanlara dayanıyordu. Kesilen hayvanlar açıkta bırakılıyordu ve yırtıcı kuşlar leşleri yemeye geliyordu. İbrahim, bu kuşları kovmak ve sunuları korumakla görevliydi. Yaratılış 15. bölüm 11. ayette şöyle yazar. İbrahim, leşlerin üzerine konan yırtıcı kuşları kovdu. Kendimi aynen öyle hissediyordum. Kurban önümdeydi ama karanlık, yırtıcı kuşlar zihnime saldırıyor ve sunu aracılığıyla Tanrı tarafından sağlanmış olanı alıp götürmeye çalışıyordu. Burada kuşku, korku, ruhsal çöküntü ve cesaretsizlikten söz ediyorum. Özellikle ruhsal çöküntü içindeydim. O dönemde içimde kopan fırtınaları sözcüklerle tarif etmem mümkün değil. Çevremdekiler yaşadığım bu çelişkilerin farkında değildi ama zihnimde büyük bir karmaşa hakimdi. Her kuşku duyduğumda Tanrı sözünü okuyor ve yırtıcı kuşları bir ayetle kovuyordum. Artık İsa Mesih'in bana şifa verdiğine inanıyordum. Yani bu şifa orada benim için bekliyordu ama ben onu alamıyordum. Bir türlü ona sahip çıkamıyordum. Ardından Kutsal Ruh'un gücüyle hastaneden çıkmama neden olan ayetleri okudum. Bu ayetler eminim her birinize en az bana olduğu kadar yarar sağlayacaktır. Eğer ihtiyacınız olursa onları belki bulmayı hiç ummadığınız bir kısım olan Süleyman'ın Özdeyişleri 4. bölümde bulabilirsiniz. İlginçtir ama Kutsal Kitap çalışması yaparken mavi kalemle en fazla altını çizdiğim bölümler Süleyman'ın Özdeyişleri ve Matta kısımlarındaydı. Şifa konusunda bir öğretiş arıyorsanız bunu Süleyman'ın Özdeyişleri kısmında bulabilirsiniz. Zihnime kazınmış olan 4-20-22 ayetlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Oğlum, sözlerime dikkat et. Dediklerime kulak ver. Aklından çıkmasın bunlar. Onları yüreğinde sakla. Çünkü onları bulan için yaşam, bedeni için şifadır bunlar. En son cümleye geldiğimde kendi kendime şöyle dedim. Şimdi anladım. Tanrı benim bedenim için şifa sağlamış ve ben de hastalık ve şifanın birbirinin karşıtı olduğunu bilecek kadar mantıklıyım. Şifanın bulunduğu yerde hastalığa yer olmayacaktır. Eğer tüm bedenim şifa bulursa O zaman hastalığa yer kalmayacaktır. Bunun ardından ayetin bulunduğu sayfanın alt kısmındaki açıklama kısmına baktım. Ve şifa sözcüğünün ilaç olarak da çevrilebildiğini okudum. Bu çok daha iyi. Eğer sağlıklıysam sağlıklı kalmamı sağlayacak. Ama eğer hastaysam benim ilacım olacak diye düşündüm. Bunun Tanrı'nın sözü olduğunu anladım ve şifa buldum. Kurtuldum. Bir kez daha sadeliği seçmiştim. İman yaşamımda sadeyi yeğlemek bana gerçekten büyük bereketler sağladı. Buna karşın karmaşık olanı yeğlediğim zamanlardaysa birçok sorunla karşılaştım. O zamanlar İngiliz ordusunda sıhhiyeci olarak görev yapıyordum. Sıhhiyeci, doktora yardım eden kişidir. Kendi kendime şöyle dedim. Tanrı'nın sözü benim ilaçlarım olacak. Bunu gerçek anlamda uygulayacağım. Bu kararı verdiğim zaman Rab yüreğime şöyle konuştu. Bir doktor hastaya ilaç verdiğinde ilacın nasıl alınacağı şişenin üzerinde yazılıdır. Hasta ilacı bu talimatlara göre almadığı takdirde iyileşmesi garanti edilmez. Tanrı ardından şöyle konuştu. Bu benim ilaç şişemdir ve kullanma talimatları da üzerinde yazıyor. Onları okuman iyi olur. Bu talimatları okudum. 4 tane olduklarını gördüm. Birinci talimat. Sözüme kulak ver. Tanrı'nın söylediklerine tam ve eksiksiz dikkat et. O dinlenilmeye değerdir. İkinci talimat. Başını öne eğ ve dinle. Alçak gönüllülük içinde öğretilmeye açık ve hazır ol. Tanrı'ya neler söylemiş olması gerektiğini anlatmaya çalışma. Çünkü O söyleyebileceğini asla düşünemediğin birçok şey söylemiştir. Onun sözünü gözünden ve yüreğinden uzaklaştırma. Tüm dikkatinle Tanrı'nın sözüyle neler demek istediğine odaklan. Ruhsal körlüğe kapılma. Onun sözünü yüreğinin içinde sakla. Tanrı'nın sözünü kulakların ve gözlerin aracılığıyla aldığında bu sözler yüreğine işler. Yürek tüm insan yaşamının ve deneyiminin merkezidir. Süleyman'ın özdeyişlerindeki bir sonraki ayette 4.23 şöyle yazar. Her şeyden önce de yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Yaşam her anlamda kişinin yüreğinde barındırdıklarına göre biçim alır. Hepinizi bu konu üzerinde düşünmeye teşvik ediyorum. Yaşamınızın alacağı yön yüreğinizdekilere bağlıdır. Bunun üzerine kendi kendime şöyle dedim. Artık anlıyorum. Tanrı'nın sözünü kullanım talimatlarına göre bir ilaç gibi alacağım. Ondan sonra bana verilen diğer tüm ilaçları reddettim. Bu arada açıkça belirtmek istiyorum, ben doktorlara ya da tıp ilmine karşı değilim. Ancak benim için yapılması gereken her şeyi yaptıkları halde iyileşememiştim. Bu yüzden ben de bundan sonra ilaç olarak Tanrı'nın sözünü alacağım dedim. Bu olayı tüm ayrıntılarıyla aktarmama olanak yok. Çünkü çok uzun bir öykü. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Dünyanın en berbat iklimlerinden birine sahip olan Sudan'da 3 ay boyunca günde 3 kez Tanrı'nın sözünü ilaç olarak aldım. Hastalar da böyle yapar. Yemeklerden sonra 3 kez ilaç alırlar. Ben de yemeklerden sonra bir yere çekilip başımı öne eğip kutsal kitabımı açtım ve şöyle dua ettim. Tanrım, sen sözünün tüm bedenime şifa vereceğini söylüyorsun. Ben de onu İsa'nın adıyla bana şifa verecek olan ilaç olarak alıyorum. Şifa almam ani bir değişim neticesinde gerçekleşmedi. Ama 3 ayın sonunda tümüyle iyileşmiştim. Bedenimde hastalığın hiçbir izi kalmamıştı. Sağlıklı olan diğer askerler ise o kötü iklim koşulları nedeniyle hastalanıyordu. Bunun yanı sıra geriye baktığımda o sıralar almış olduğum kutsal yaşam ve gücün hala benimle birlikte olduğunu görüyorum. Şimdilerde 70'in epey üzerindeyim ve çok daha sağlıklı ve zindeyim. Yaşamımın herhangi bir döneminden çok daha fazla vaaz ediyorum, seyahat ediyorum ve çalışıyorum. Tüm yücelik Tanrı'nındır. Onun ilacını almak sonuç getirir. Bu anlattıklarım kendi deneyimimin başlangıcını teşkil ediyor. O dönemde yaşadığım önemli bir olayı daha sizlere aktarmak istiyorum. 1947 yılında ilk kez Norveç'e gittim ve Pentekostçu kilisenin bir konferansına katıldım. Orada bir ailenin evinde kaldım. Bu aile bana daha önce hiç tanışmadığım bir vaizden söz etti. ve günahların bağışlatılması, kefaret üzerine vaaz ederken saatlerin dakikalar gibi geçtiğini anlattı. Bu sözler beni şaşırttı. Bir insan günahların bağışlatılması konusunda nasıl saatler boyunca vaaz edebilir ki diye düşündüm. Bu konuda 10 dakikayı doldurmak bile benim için zor olurdu. Ama yine de bu duyduklarım yüreğimi etkiledi. Burada söz konusu olan bir düşünceydi. Eğer bu düşüncenin içine nüfuz edebilirsem, bana sunacağı hazineler sonsuzdu. Bu yüzden askeri hastanede yaşadığım deneyimim ve ardından o Norveçli vaizin tanıklığı beni günahların bağışlanması konusunda bir çalışma yapmaya teşvik etti. İleriki paylaşımlarda yaptığım bu çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu paylaşımı bitirmeden önce bir süre Yeşaya 53:4-6 ayetlerine odaklanmak istiyorum. Aslında hastalıklarımızı O üstlendi. Acılarımızı O yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden O'nun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden O eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza O'na verildi. Bizler O'nun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını O'na yükledi. Bu çalışmanın tamamını muhtemelen bitiremeyiz ama bir başlangıç yapmış oluruz. Yeni Antlaşma yazarlarının hepsi isminden söz edilmese de bu ayetlerin İsa Mesih'e dair bir peygamberlik olduğu konusunda hemfikir. Bu ayetleri sizlerle birlikte incelemek istiyorum ama bunu yapmadan önce kalan birkaç dakika boyunca Yeşaya kitabının yapısını tahlil etmenizi istiyorum. Bunun sizin için gerçekten çok aydınlatıcı olacağını fark edeceksiniz. Yeşaya 66 bölümden oluşur. 39. bölümün sonunda büyük bir aralık yer alır. Yani Yeşaya kitabının 39 bölüm artı 27 bölüme ayrılmış olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde eski antlaşmadaki kitap sayısı 39, yeni antlaşmadaki ise 27'dir. Yeşaya'nın son 27 bölümünü, yani 40. bölümden 66 dahil ele alırsak, doğal olarak 9 bölümlük 3'er gruba ayrıldıklarını görürüz. 9'luk ilk grup 40-48. Bölümlerden oluşur. İkinci grup 49-57. Bölümlerden oluşur. Üçüncü grup ise 58-66. Bölümleri içerir. Her 9'luk grubu birbirinden ayıran, gruba ait bölümün en sonunda yer alan, Tanrı'nın kötüleri yargılamasına dair belirli bir uyarı ayetidir. Örneğin 48. bölümün en son ayeti olan 22'de, "Kötülere esenlik yoktur," diyor Rab, yazar. Aynı şekilde 57. bölümün son ayetinde, "Kötülere esenlik yoktur diyor Tanrım," sözleri yer alır. 66. bölümün son ayeti olan 24'te ise, "Dışarı çıktıklarında bana baş kaldırmış olanların cesetlerini görecekler. Öylelerini kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez. Bütün insanlar onlardan iğrenecek," sözleri yer alır. 9 bölümden oluşan her 3 grubun sonunda, Tanrı'nın kötüleri yargılamasına dair uyarılar bulunduğunu görürüz. Yani bunlar birer sınır çizgisi gibidir. Şimdi de ortadaki 9'luk grup, yani 49-57'den oluşan grubun tam ortasındaki bölüme bakalım. Bu 53. yani bu grubun ortasındaki bölüm oluyor. 53. bölüme baktığımızda 3'er ayetlik 4 gruptan meydana geldiğini görürüz. Yani 1-3 ayetlerin olduğu 1. grup, 4-6 ayetlerin olduğu 2. grup, 7-9 ayetlerin olduğu 3. grup ve 10-12 ayetlerin olduğu 4. grup. Yani 3'er ayetlik 4 grubumuz var. Şimdi de 52. bölümün sonuna bakalım. En sonda 53. bölüme giriş niteliğinde olan 3 ayetin yer aldığını görürsünüz. Bu 3 ayeti, yani 52. bölüm 13. ayetinden başlayarak okumak istiyorum. Bu ayet daha sonrası için bir giriş niteliğindedir. Yani Tanrı'nın hizmetkarının açıklanmasıdır. Bakın, kulum başarılı olacak, üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek. Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor. Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki insana benzer yanı kalmadı. Pek çok ulus ona şaşacak. Onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, duymadıklarını anlayacaklar. Bu ayetlerin bir bakıma 53. bölümün özeti gibi olduğunu görüyoruz. İsa Mesih'in acılarından ve küçük düşürülmesinden söz ediliyor. Onun yüceltilmesinden ve vaat edilen aklayıcı kanından söz ediliyor. Yani 52. bölümün son 3 ayeti, 3'er ayetlik 4 gruptan oluşan 53. bölüme bir giriş niteliğindedir. Şimdi de 52. bölümün son ayetleriyle 52. bölümün 3'er ayetlik 4 grubunu toplarsak, toplam olarak 3'er ayetlik 5 grup elde etmiş oluruz. Bu kolaylıkla anlaşılabiliyor değil mi? Bunu hesaplayabilmek için bir bilgisayara gerek yok. Bu 5'li grubu ele alırsak, ortadaki grup hangisi oluyor? 3, yani 4-6 ayetlerinden oluşan grup. Bu grup ortanın ortasında yer alıyor. Yani hem ortadaki 9'luk grubun ortasında bulunuyor, hem ortadaki bölümde yer alıyor ve hem de tam ortadaki 3 ayetten oluşuyor. Bu durum bir rastlantı sonucunda oluşmadı. Kutsal Ruh bizlere yeni antlaşmanın vahyinin özünün, yani merkezinin bu bölümde olduğunu bildiriyor. Peki içeriğinde ne var? İsa Mesih'in günahlarımızın bağışlatılması için bizim yerimize ölmesi, kurban olarak sunulması. Bu bölüm 6. ayetle sona eriyor. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona, yani tarihte acı çeken hizmetkar olarak açıklanan Nasıralı İsa'ya yükledi. Büyük önem taşıyan Yeşaya 53:6 ayetini bir sonraki paylaşımda ele alacağız ve anlamını bütün boyutlarıyla inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.